bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Siper Mektupları Necati İnceoğlu Remzi Kitabevi 2. basım Aralık 2001 6. nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Ağustos 2005. Okuyan Eser Kayadelen. Anneciğim, sabahleyin uyandığımda siperimin önünde bir gelincik çiçek açmıştı. Bir Anzak askerinin mektubundan. Necati İnceoğlu 1937 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1965 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'ne asistan olarak atandı. 1971 yılında doçent, 1981 yılında profesör oldu. Aynı fakültede 1986-88 yılları arasında bölüm başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 1988-94 yılları arasında dekanlık yaptı. YTÜ Mimarlık Fakültesi'ndeki öğretim üyeliği görevi sürmektedir. Çeşitli mimari proje ve kentsel tasarım yarışmalarında ödüller almıştır. Özellikle mimarlık öğretimiyle ilgili alanlarda yayınları bulunmaktadır. Bir düşünme ve tasarım aracı olarak eskizler, tasarımda eskizler, sulu boya resim teknikleri bunlardan birkaçıdır. Turizm ve sürdürülebilirlik konularında DPT tarafından desteklenen araştırmaları vardır. 1981-1988 yılları arasında 3 kişisel sulu boya resim sergisi açmış ve ayrıca karma sergilere katılmıştır. Evli ve 3 çocuk sahibidir. Teşekkür. Bu kitaptaki anı ve mektupların yazarlarına teşekkür borçluyum. Onlar bugün aramızda değiller. Bir kısmı o günkü savaşlarda, bir kısmı daha sonra hayattan ayrıldılar. Türk askerlerinin anılarının bir bölümü Cahit Önder'in 1981 yılında gazilerle yaptığı ve Yaşayan Çanakkale Gazileri adı altında yayınlanan söyleşilerden alındı. Asker anıları ile ilgili olarak Türkiye'de yayınlanmış en değerli çalışmalardan biri olan bu yayından yararlanma olanağı verdiği için Cahit Önder'e teşekkür borçluyum. İbrahim Sorguç'un mektup ve anıları için oğlu E. Sorguç'un İbrahim Sorguç'un Anıları Kaybolan Filistin isimli kitabından yararlandım. Bunların yanında kitabın sonunda kaynaklarda belirtilen çok sayıda yayından alınan anı ve mektupların da kitabıma büyük katkısı oldu. Tavaslı isimsiz gazinin anılarını Muzaffer Öztürk, Galicia'dan kurtulan esirin anısını Uğur Erkman anlattı. Halkalı Ziraat Mektebi öğrencisiyken askere alınıp Bağdat cephesine gönderilen, orada esir olan, sonra Kurtuluş Savaşı'na katılan Rıfat Sey'in anılarını kendisinden dinlemiştim. Babamın yıllar önce anlattığı Çanakkale ve Filistin anılarının bir bölümünü hatırlıyordum. Bir kısmını ise ağabeylerim naklettiler. Çocukluğumda çevremde rastladığım orta yaşlı erkeklerin neredeyse tümü bu savaşlara katılmışlardı. Şimdi bir bölümünün isimlerini anımsayamadığım bu kişiler, ben ilkokuldayken 45-50 yaşlarındaydılar. İlkokul öğretmenimiz bir savaş gazisiydi. Tarih dersinde Birinci Dünya Savaşı'nı anlatırken, birden kendi savaşını, yoğun topçu ateşi sırasında siperlerin iç yüzüne nasıl yapıştıklarını anlatmaya başlardı. Bu anlatılanlardan çok duygulanır, fakat masalla gerçeği ayıramazdık. Kitapta adı geçen Sotiri ailesinin 1893 yapımı evi ise hala Denizli'de. Bir zamanlar Rumların yaşadığı İstiklal Mahallesi'nde duruyor. Anılar için Ankara'daki Milli Kitaplık'ta bulunan kitaplardan ve bu kitabın sonunda verilen çok sayıda kaynaktan yararlandım. 1914-1918 yılları arasında çıkan İkdam gazeteleri için Atatürk Kitaplığı'na başvurdum. Bunların okunmasında ve günümüz diline çevrilmelerinde Aras Nefçi'nin yardımlarını unutamam. Anzak ve İngiliz askerlerinin anıları çeşitli yayınlardan alınmış ve hangi kaynaktan alındığı belirtilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Türklerle birlikte savaşmış Liman von Sanders, Kenan Gingser gibi üst rütbeli Almanların anıları kitap olarak yayınlanmıştı. Sıradan askerlerin mektuplarını Alman askeri arşivlerinde ararken yalnız iki Alman askerin mektuplarına ulaşabildim. Bunlar ilk defa bu kitapta yayınlanacak. Belki de bunlardan başkası günümüze ulaşmadı. Bu anı ve mektupları günümüze ve bana ulaştıran herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabı okuyarak eleştirileri ve görüşleriyle katkılarda bulunan Mine İnceoğlu'na, diğer arkadaşlarıma, dil düzeltmelerini yapan, kendisinden çok şey öğrendiğim Yurdanur Salman'a ve kitabı İngilizce'ye çeviren Virginia Saçlıoğlu'na özel teşekkür borçluyum. Necati İnceoğlu, İstanbul 2001. Ön söz. Çanakkale Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki diğer Türk cepheleri, Bağdat, Filistin ve Galiçya hakkında yazılanların büyük bir bölümü savaş tarihi niteliğindedir. Cephe yaşamının savaş dışında kalan diğer etkinlikleri, rütbesiz bir askerin savaşa bakışı ve onu yorumlayışı üzerine kaynaklarsa çok azdır. 3 yıl önce Gelibolu Barış Parkı planlaması için uluslararası bir yarışma açılmıştı. Bu yarışma beni Çanakkale ile ilgili kaynaklara yöneltti. Savaşın süreci ve tekniği ile ilgili Türkçe ve yabancı dilde kaynaklar boldu. Bunun yanında İngiliz ve Avustralyalı yazarların mektup ve anı gibi belgelere dayanan, savaşı ve günlük hayatı anlatan yayınlarına rastladım. Bu yayınlarda herkes bu savaşa kendi ülkesinin savaşı gibi bakıyordu. Bu nedenle İngiliz kaynaklar, Avustralyalıların ve Yeni Zelandalıların bu savaşı bir Türk-Anzak savaşı olarak gösterip yorumlamalarını eleştirmekteydiler. Türk gazilerin yayınlanmış pek çok anı kitabı bulunmaktadır. Savaştan sonra onlarla yapılan görüşmelere dayanan yayınlar da değerli belgelerdir. Avustralya'nın çeşitli müzelerinde ve İngiltere'de Imperial War Museum'daki yüzlerce mektupla karşılaştırıldığında o dönemden kalan Türk asker mektubu azdır. Türk askerlerinin savaşta yazılmış mektuplarına ulaşabilmek için gazetelerde ve yerel televizyonlarda duyuru ve çağrı dahil çok çaba harcadığım halde sınırlı sayıda mektuba ulaşabildim. Araştırmamın sonunda ortaya çıkan önemli ürünlerden biri Koblenz, Freiburg'daki Bundesarchiv, Militar Arşiv'de bulduğum Filistin cephesinde Türklerle birlikte savaşmış Alman askerlerinin cepheden yazılmış mektuplarıydı. Asker mektupları incelendiğinde iki taraf insanlarının savaşa, doğaya, dostlarına, yaşam ve ölüme bakışlarının farklı olduğu görülür. Kökleri binlerce yıllık kültürel birikimlere uzanan, geçmişten gelen görgü, görenek, düşünce ve inanca dayalı bu farklar mektuplara ne ölçüde yansımıştı? Doğuya ve batıya özgü düşünce tarzları siperlerin yanı sıra bu mektuplar ve anılarda karşı karşıya gelmişti. Örneğin Kasım 1915'teki müthiş sağanak, daha sonraki kar fırtınası, bitlenme, açlık ve ölüm gibi paylaştıkları olay ve kaderleri bu insanlar nasıl yorumlamışlardı? Yaşadığımız coğrafyalar birkaç bin yıllık dönemde aynı kalırken bu coğrafyada yer alan olgular değişmekteydi. Çanakkale Boğazı bunu en yoğun biçimde yaşamış olan yerlerden biriydi. Boğazın coğrafyası son 3-5 bin yılda değişmemişken ortak sahnesi, mekanı olduğu tarihsel olaylar farklıydı. Çanakkale Boğazı, Truva Savaşları'na, Xerkes'in Yunanistan, İskender'in Doğu Seferi'ne, Romalı Scipio'nun Anadolu'ya, Osmanlıların Trakya'ya geçişlerine, Venediklilerle 16. yüzyılda yapılan deniz savaşlarına, İngilizlerin 1807 saldırısına tanıklık etmiştir. 1915 savaşları da bu tarihsel zincire aynı coğrafyada takılmış güçlü bir halkaydı. Savaşanların, öncelikle rütbesiz askerlerin, olaylara bakış ve yorumları, mektuplara ve anılara dayanarak araştırılabilir. Bunlar tarihsel referanslarla da desteklenebilir. Böyle bir araştırma sonucu Türklerle ilgili kulaktan kulağa sözle aktarılan bilgilerin en az yazılı kaynaklara dayananlar kadar önemli ve ilginç olduğu görülecektir. Belki de bu nedenle yazılı olmayan bilgiler arttıkça bu çalışma bir belge araştırmasından belgelere dayalı romana doğru kaymaya başladı ve kaçınılmaz olarak hayal gücünün katkısı arttı. Yazılı olmayan bilgilerin bir bölümü Çanakkale, Kafkas ve Filistin cephesinde savaşmış olan babamın anlattıklarından aklımda kalanlardı. Savaşları yaşamış pek çok kişi gibi babam da anlatmaya çok istekli değildi. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra o günlerden söz etmeye başladı. Aynı gözlem Avustralyalı gazilerde de yapılmış. Onlar da anılarını ancak bir hayli yaşlandıktan sonra açık yüreklilikle, dürüstlükle ve yansız olarak ortaya koyabilmişler. Belki de savaşın şokundan ve duygusallıktan kurtulmak için bu zamanın geçmesi gerekiyordu. Çanakkale Savaşları denince akla genellikle tek bir cephe gelir. Arıburnu Cephesi ve Anzaklar. Gerçekte çıkartma 25 Nisan 1915'te Arıburnu ve Gelibolu Yarımadası'nın güney ucundaki Seddülbahir'de iki yerde başlamış ve Ağustos ayında buna üçüncü bir cephe, Anafartalar eklenmiştir. Tanıdığım ve sözlü anılarını topladığım kişilerin hangi cephede ve hangi birlikte savaştıklarını kısa bir inceleme sonucunda buldum. Onlar seferberliğin ilanıyla birlikte Denizli'de kurulan 11. tümendendiler. Bu tümen Çanakkale, Kafkas ve Filistin savaşlarına, daha sonra da Kurtuluş Savaşı'nın her evresine katılmıştı. Kitabımın kurgusu ve yapısı bu tümenin anıları çevresinde gelişti. Aynı yörenin görenek, alışkanlık ve aksanına sahip insanların dünyaya ve savaşa bakışları birbirine yakındı. Ayrıca savaş bu insanları ortak bir bilince kavuşturmuş ve ortak bir benliğe yöneltmişti. Bu nedenle kitabın kahramanları 11. tümenin tüzel kişiliğiyle bütünleşti. Kitapta yer alan farklı kişilerin isimleri önemini yitirdi. Okuyucu belki bu kişileri tanıma çabasına düşecek. Oysa bu önemli değil. Onlar 11. tümenin askerleri. Kitaptaki anıların bir bölümü gerçeklerden yola çıkılarak sunulmuştur. Ancak bunlar bir roman tekniği içinde değiştirilmiş ve zenginleştirilmiştir. Diğer bir kısmı bütünüyle hayal ürünüdür. İtalik olarak yazılanlar ise hiç değiştirilmeden aktarılmış olanlardır. Bu tür anılarda mektubun sonunda sahibinin adı belirtilmiştir. Mektupların bir bölümü 11. tümene komşu birliklerde çarpışmış olanlarındır. Kitapta 4 katman izlenebilir. 11. tümenin tarihsel serüveni, bunun asker gözüyle ayrıntılarını veren belge, mektup ve anılar. Yer olgusuna ilişkin olarak geçmişe yapılan göndermeler, aynı yerde geçmişte yer almış olan olayların anlatımları. 11. tümen askerlerinin o günleri veya çocuklukları ile ilgili hayal ürünü tematik anlatımlar. Bu kitap kuşkusuz bir savaş romanı ya da bir tarih romanı değil. Düşmanlık duyguları taşıyan, kırıp döken, ucuz kahramanlık taslayan anılara yer verilmedi. Savaştan yıllar sonra olaylara barışçı bir gözle bakmayı amaçlıyor. Barışçı düşünce kitapta 3 eksene oturtulmuştur. Bunlardan birincisi doğa temasıdır. Bu tema kitap boyunca işlenmiştir. Baharın gelişi, kuşların göçü, kar yağışı gibi. İkincisi bağlı olunan kültür, yöre, kent ve köye, yere olan özlemdir. Bu olgu hem Türklerin hem yabancıların mektuplarında belirgindir. Üçüncüsü doğa sevgisi ve yer özlemiyle bütünleşen anne sevgisidir. Bu sevgi giderek artmakta, zaman zaman bağımlılığa dönüşmektedir. Ancak bir kısmı heyecanla ve isteyerek, bir kısmı istemeden savaşa katılmış gençlerin 18-24 yaş grubundan oldukları, aralarında yaşını büyüterek 16'dan 18'e çıkarmış olanların da bulunduğu unutulmamalıdır. Bu anne sevgisi ve özlemi, savaş ve ölümden kaçışın simgesel bir anlatımıdır. Bunu en iyi açıklayan bir Anzak askerin mektubundaki şu satırlardır. Anneciğim, sabahleyin uyandığımda siperimin önünde bir gelincik çiçek açmıştı. Denizli, Eylül 1914. İstasyon meydanı sabahın erken saatlerinde dolmaya başladı. Kentin yukarı semtlerinden, yakın uzak köylerden, at, araba ve kağnılarla bir insan seli istasyona doğru akıyordu. Kuruluşunu tamamlamış olan 11. tümenin ilk birlikleri o gün İzmir'e sevk edilecekti. Tümen öğleye doğru garnizon komutanının yaptığı konuşmadan sonra kentin dışındaki Karcı ve Baba Dağ'ın eteğinde bulunan kışladan Bandu Mızıka eşliğinde yola çıktı. Yokuş aşağı ve uygun adım. Kendilerinin de yapımında ameli olarak bir hayli çalıştıkları, kentin en büyük ve görkemli binası Muallim Mektebi'nin önünden geçtiler. Tümen flamaları ve önce alayın sancağı, tarihi çınarın önüne vardığında ağırlıklar henüz kışlayı terk etmemişti. Resmi uğurlama töreni için çınar meydanında duruldu. Bölükler sağabildikleri kadar yan yana meydanda yerlerini aldılar. Mutasarrıfın konuşmasıyla başlayan tören, kesilen kurbanlar ve müftünün duasıyla tamamlandı. Tümen caddenin iki yanında toplanmış halkın alkışları arasında ve kaldırımlardaki çocuk kalabalığının gürültülü eşliğinde meydandan çarşı yönünde giden yolda yürüyüşüne devam etti. Hükümet konağının önünden, boş arsaların arasından o yöredeki en büyük un fabrikası olduğu söylenen pandozoplu değirmeni ve kimonun bir sarayı andıran görkemli ve batı tarzındaki evinin önünden geçti. Tümen tabakhanenin önünden geçerken tabakların yiğit başısı, tabakhane esnafının seçimli iş başına gelmiş başkanı, bütün tabak esnafını arkasına almış olarak selama durdu. Esnaf örgütleri arasında 11. tümene en çok asker veren onlardı. Peştemallarını bağlamış ustalar, askerlik çağına gelmemiş çıraklar, beli bükük ihtiyar babalar ve dedeler, tümendeki oğul, kardeş ve ağabeylerin geçişini sessizce izledi. Yaşlı bir adamın gözleri askerler arasında kendi adını verdiği oğlunu aradı. Göğsünden boğazına doğru bir şey kabardı, kendini tuttu. Göz pınarında biriken ve yanağından sakalına süzülen damlayı kimse görmesin diye telaşla sildi. İhtiyar Çatalca savunmasında Denizli müfrezesinde bulunmuştu. Savaşın ne olduğunu çok iyi biliyordu Balkan'dan. Yiğitbaşının işaretiyle tabakhane kavası, Yiğitbaşının buyruğundaki özel bekçi, havaya üç el ateş etti. Tümen, yeni açılmış istasyon caddesinin iki yanına sıralanmış anaların gözyaşları arasında uygun adım yürüyüşle istasyona geldi. Bando yerini aldı ve bildik marşını çalmaya başladı. Annem beni yetiştirdi, bu illere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Yoklamalar, sayımlar, çavuşların bağırmaları arasında 30'ar 40'ar yük vagonlarına binildi. Yolculuk boyunca gerekecek erzak, savaş gereçleri, atlar, arabalar daha önce trene yüklenmişti. Başka tören yapılmadı. Tek katlı taş istasyon binasının duvarına asılı tunç döküm kampana önce uzun, sonra üç kısa ve en sonra bir defa uzun çaldı. Uğurlayıcı kalabalığın yarattığı uğultu ile acı ve uzun uzun çalan düdüğün eşliğinde tren hareket etti. Biraz sonra yeşillikler ve erken gelen sonbaharın sarılıkları arasında kayboldu. 10-15 dakika düdük sesi duyulduğu sürece kalabalık dağılmadı ve istasyondan ayrılmadı. 11. tümenin taşınması için gerekli tren katarından ilki uğurlanmıştı. Tren Denizli'den Goncalı'ya yokuş aşağı hızla kayarak tepelerden Büyük Menderes Ovası'na iniyordu. Burada Çörüksu, Likus, 2500 yıl önce Kreskes'in Yunanistan seferi zamanında olduğu gibi yine Menderes'e karışıyor, yol Afyon'a ve İzmir'e doğru ikiye ayrılıyordu. Yol ikiye ayrıldı. Sol yan Karya'ya, sağ yan Sardes'e doğru. Bu yol tutulursa Maindros'u aşmak gerekir ve oradan hünerli ustaların has buğday ve ılgın ağaç çiçeklerinden bal çıkardıkları Kaletebos kentine varılır. Kserkes bu yolu tuttu, bu yolda bir çınar ağacı gördü. O kadar güzeldi ki dallarına bir altın taç astı. Kolassay'dan çıkan ordu Pirgia ve Lidya'yı ayıran sınıra Kidrara'ya geldi. Burada toprağa çakılı bir dikme taş vardır. Kroisos tarafından diktirilmiştir ve üzerindeki yazıt sınırı göstermektedir. Herodot tarihi. Sarayköy'den sonra Menderes Vadisi'nin tabanı ancak kıvrılarak akan nehrin geçişine el verecek ölçüde daralıyor. Ege'nin ünlü incirleri burada göz alabildiğince uzanan bahçelerde yetişiyordu. Yol kenarında koşan çocuklar, askere alınmış bir tanıdığı kısa duruşlarda görme umuduyla toplanan küçük kalabalıklar, verilen sepet sepet incirler, her istasyonda tekrarlanan görüntülerdi. Tren vadide incir, portakal, zeytin ağaçları, pamuk tarlaları, yeşil ve sarının değişen tonları arasından akıp gidiyordu. Yanından geçtikleri köprü, 700 yıl önce 2. Haçlı ordusunun Kral Louis komutasında geçtiği köprüydü. Fransız ordusu çok kıvrımlı Menderes Vadisi boyunca yol almaktaydı. Noel'in kutlandığı Deservion'da Türkler görünerek Haçlıları Pisidia Antioxas'ı yanında nehrin üzerinde bulunan köprüye ulaşıncaya kadar rahatsız ederek izlediler. Burada iki taraf arasında bir savaş vuku buldu. Fransızlar köprüden zorla geçmeye muvaffak oldular. Türkler ise Antiochia Kalesi'nin surları gerisine çekildiler. Rumciman Haçlı Seferleri Tarihi 1. Bu bir coğrafyanın, mekanın ve bir tümenin 1914 yılı Ağustos ayında 1. Ordu 4. Kolordu'ya bağlı olarak Denizli'de kurulan Çanakkale Seddülbahir'de, Anafartalar'da, Kafkas cephesinde, Suriye-Filistin cephelerinde savaşan ve savaşın sonunda ilk askerlerinden ancak pek azı ayakta kalan 11. Tümen'in oradaki insanların hikayesi. Seferberlik ilan edildiğinde Osmanlı ordusunda bulunan 38 piyade tümeninden birinin hikayesi. Bu tümen 1912 ve 1913 Balkan Savaşları'nda Von Lossow komutasında 9. Tümene bağlı olarak 1. ve 2. Çatalca Muharebelerine katılan Denizli müfrezesinin devamıydı. Tümen Denizli'de kuruluşundan sonra hazırlıklarını 27 günde tamamlamış, önce trenle İzmir-Alsancak, sonra İzmir-Basmane istasyonuna, oradan da Bandırma'ya gönderilmişti. 1915 yılı Şubat ayı sonuna doğru yaklaşık yürüyüşle Bandırma'dan Çanakkale Boğazı'nın güneyindeki Ezine'ye beklenmekte olan ancak geri kestirilemeyen müttefik çıkarmasına karşı sahilleri korumak üzere de Beşige Koyu limanı Çanakkale Geyikli yolu üzerinde Çamoba köyü yakınındaki sahildedir. Bu koy antik Truva kentinin Ege Denizi'ndeki limanıydı. Truva'yı kuşatan Yunan donanmasının bir bölümü burada üstlenmişti. Gelip yerleşmişti. Beşige Koyu antik Truva kentinin eteklerindedir. Ekin tarlaları, zeytin ağaçları ile örtülü ve az bir meyille denize doğru inen ovada yağmurlardan sonra gölcükler oluşuyordu. Tümenin kurmak üzere görevlendirildiği koy, Agamemnon'un Helen'i kurtarmak, Truva'yı almak için gelen donanmasının demirlediği koydu. Trenle Bandırma'ya geldiğinden beri 10 gündür ayakta olan yorgun tümenin yürüyüşü, destanda anlatılan Truvalıların görkemli yürüyüşünden çok farklıydı. Bütün ova insanlar ve atlarla dolmuş, tunç zırhların parıltısından alev alev olmuştu. Birbirine atılan yığınların ayakları altında yer çınlıyordu. Troyalılar yığınla hücum ediyorlardı. Başlarında Hektor vardı. Gökten inen yağmurlarla beslenmiş bir ırmağın ağzında kuvvetle akan suyun, rüzgarla kabarmış denize çarpmasından gürleyişler işitilir. Sahildeki sarp yalçın kayalara vuran dalgalardan tiz sesler çıkar. Yürüyüş halindeki Troyalılardan buna benzer bir uğultu yükseliyordu. Homeros, İlyada. 11. Tümen, soğuk, alçlık, salgın hastalıklar ve yorgunluğun her türlüsünü Çanakkale'de savaşan diğer tümenlerle paylaştı. Ancak çıkarmanın kendi bölgesi dışında olması onu savaşın ilk ezici darbesinden kurtarmıştı. Müttefiklerin Anadolu sahillerine çıkarma yapma olasılığı azalınca 11. Tümen bir gece sessizce Çanakkale Boğazı'nı geçti. Gelibolu Yarımadası'nın ucundaki Seddülbahir cephesine yerleşti. 4 Haziran'da 2. Kirte Savaşı'ndan sonra cephenin sağına, batısına, Zığındere'ye alındı. 29-30 Haziran gecesi şiddetlenen müttefik saldırıları sonucunda ağır kayıplar verdi.